Ayrım 41.
Sayfa 406. Genevieve kıvranıyor, çökük karnını elleriyle bastırıyordu. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Bilinci tamamen yerindeydi ama konuşacak takati kalmamıştı. Onun yerine boğazından anlamsız hırıltılar çıkıyordu. Hastanın gözlerindeki korku ifadesi, bu bakışı yakalayan doktora çoğalarak sirayet etti. Stock bu teması yakaladı ve birden hiçbir umut kalmadığını anladı. ''Kurtarın onu, yalvarırım, bize acıyın, yardım edin!'' diye bağırmaya başladı. Şu ana dek yaşamı boyunca hiç tanık olmadığı korkunç bir sesle. ''Yardım edin, bize acıyın doktor bey, çocuklarımız var!'' Tavuk suyu, külbastı, badem yağı diye sıralıyordu doktor, hastanın yatağından uzaklaşırken. Böyle durumlarda papatya çayı da işe yarıyor. Meslektaşlarım bu sayede mükemmel sonuçlar elde etmişler. Ilık banyo acıları hafifletir. Sonra titrek elleriyle bir reçete yazarak terziye uzattı. Doktor kapı kolunu ipek mendiline sardığı eliyle tuttuğunda Stock onu engelledi. O ölürken böyle gidemezsiniz. Size daha para bulacağım. Bu kadın benim için hayatımdan daha değerli. Bir kez artık onun öldüğünü sanmıştım ama o bana döndü, onu buldum. O günden itibaren hep benimle oldu. Asla şikayet etmedi. O bir azize. Kurtarın onu doktor. Bunun için o kadar okudunuz siz. Maalesef dostum dedi doktor yumuşak bir sesle. Ben tanrı değilim. Tıp bu durumda çaresiz kalıyor. Dikkat edin, hastalık size de bulaşmasın. Sanırım siz de iyi değilsiniz. Genevieve'in nesi var ki? Bu ne biçim bir hastalık doktor? Kolera. Bu dönemde her gün bu ürkütücü hastalıktan bütün Avrupa'da olduğu gibi Paris'te ve Fransa'nın diğer kentlerinde de binlerce insan ölüyordu. Kolera, Orta Çağ'daki veba gibi korkunçtu. Stock bunu duymuş ve okumuştu ama hastalık ona Cayenne'deki sarı sıtma kadar uzak geliyordu. Ama işte evine kadar giren bu hastalık Genevieve'i öldürüyordu. Terzi karısını yaşatmak için iki gece ve bir gündüz boyu elinden geldiğince mücadele etti. Buz kesilen gövdeyi nefesiyle ısıtmaya çalışıyor, mütevazi evinde eline ne geçerse onunla sarıyor, yükünün gittikçe daha da hafiflediğini derinleşen bir çaresizlikle fark ederek kucağında taşıyordu. Karısına seslenerek kendisini yalnız bırakıp gitmemesi için yalvarıyordu. Hastalık cehennem azabı gibi kavururken umarsız Johan, sevdiği kadının acılarını nasıl hafifleteceğini bilemeden kızgınlıktan deliye dönüyor, tehditler savuruyor, inanmadığı Tanrı'dan medet umarak dua bile ediyordu. Bu arada gözünün önüne getirdiği kahırlı yaşamı boyunca karısına karşı yeterince ilgi ve dikkat göstermediği için vicdani bir rahatsızlık da duyuyordu. Bu telafi edemediği gecikmiş pişmanlıksa acısını arttırıyordu. Karısı bitkin eliyle Stock'u okşadığında çocuk gibi ağladı. ''İstersen yıllarca hasta yat ama bırakıp gitme, benim için yaşa, ölme!'' diye yalvardı. Bir vakitler birkaç yıl boyunca dul olduğunu sanmış ve tam bu düşünceye alışmışken hiç beklenmedik bir anda karısını yeniden bulmuştu. 10 yıl boyunca bu proleter yaşamın korkunç yükünü birlikte taşıdılar. Birbirleri ve çocukları için duydukları tasalar, acılar, az sayıdaki sevinçler, geceler ve gündüzler onları koparılmaz bir biçimde birleştirdi. Stock sadece Genevieve'in değil, kendisinin büyük bir parçasının da ölmekte olduğunu hissediyordu. Ölümün geldiği anı kaçırmak istemediği için gözlerini kapatmıyordu. Ve sonunda Genevieve'in acıları son buldu. Ölümü yaşamından daha kolay olmadı. Ama onca çileye ve yoksulluğa nasıl katlandıysa yine öyle usulca öldü. Henüz 40 yaşında olmasına karşın tabutta yatan Genevieve çok değişmişti. Hasta yattığı 3 günde yaşamadığı yılları hızla yaşayarak yolun sonuna gelmiş gibiydi. Stock, Genevieve'in yok olduğuna bir türlü inanmıyor, soğuyan gövdeye dokunarak onu gözyaşlarıyla ve sözcüklerle canlandırmaya çalışıyor, belki bir mucize olur diye karısının gömülmesine izin vermiyordu. Dünya ve çocuklar umurunda bile değildi. Bir süre sonra bu bir kabustu, artık uyanmak gerek diye kendini toparladı Stok. Ama acısı öylesine fiziksel bir hal almıştı ki, yaşadıklarının bir gerçek olduğunu hatırlatıyordu durmadan. Kötü günlerinde hep yanında olan dostu Kabien onu teselli etmeye çalışıyordu. Stok, iyisi mi sen biraz şarap iç. Yaraları deşmekle eline ne geçer? Ölülerin geri dönmesini sağlayamazsın. Johan o zaman kızgınlıktan deliye dönüyordu. Ben onu unutmak istemiyorum. Neden sakinleşecekmişim? O asla kendisine acımıyordu ve benim bir parçam olmuştu. Biz onunla hep bir tek kişi gibi olduk. Ama o artık yok diye ısrar ediyordu iyi yürekli çıkrıkçı. Johan dostum, kendini toparlamanın zamanı geldi. Canını yakmanın bir anlamı yok ki. Ne demek o yok? Ben varım ya, yaşanan yıllarımız var ya. Stok'un çevresindekiler de çok üzgündü. Klişe atölyesinin yardım fonundan ona yardım vermişlerdi ama bu para da suyunu çekmek üzereydi. Açlık bütün aileyi tehdit ediyordu. Küçük Johan da bir fabrikada çalışmaya başladı. Sağlıklı, iri yarı bir çocuktu. Stok acısını yenemiyordu bir türlü. Her gün Genevieve'in mezarına gidiyor, çimlerle örtülü küçük kabrin yanına oturuyor ve sadece Johan'ın bildiği ortak geçmişlerinin tek tanığı olan karısını geri çağırıyordu. Bütün ruhuna derin bir huzurun sinmeye başladığı terzi için ölüm artık çok aşina olduğu bir ülke gibiydi. Bir gün yine tahminen Genevieve'in kalbinin bulunduğu yerden kopardığını düşündüğü bir tutam çimeni göğsüne bastırarak mezarlıktan dönerken yoldan geçen biri eline bir bildiri tutuşturdu. Egemen halkın adına. Yurttaşlar, Şubat barikatlarında geçici hükümet üyesi sanını verdiklerimiz bize demokratik ve sosyal bir cumhuriyet vaat ettiler. Bize şaşalı sözler verdiler. Biz de onların sözlerine inanarak barikatları terk ettik. Ama onlar 3 ay içinde ne yaptı? Hiçbir şey. Verdikleri sözleri yerine getirmediler. Biz 8. bölge yurttaşları şunları talep ediyoruz. Demokratik ve sosyal bir cumhuriyet. Devletin yardımıyla emeğin özgürce örgütlenmesi. Paris'teki askerlerin geri çekilmesi. Yurttaşlar, unutmayın ki egemenlik sizindir. Unutmayın ki sloganımız özgürlük, eşitlik, kardeşliktir. Ve Johann Stock, Nisan ortalarında hükümete yurtseverliklerini gösteren bir armağan ve toplu dilekçe vermek için Champ de Mars'ta ve hipodromda toplanarak belediye sarayına yürüyen işçilerin görkemli gösterisi sırasında Blanqui'nin yanında yürüyordu. Neredeyse 2 ay geçmiş olmasına karşın genç cumhuriyetin güç kazanması için zaman tanıyıp reformların yapılmasını bekleyen halk hala açlık çekiyor ve yeni hükümet taleplere yanıt vermiyordu. Blanqui ve yandaşları, hükümetteki diğer bakanlar ve Ledru Rollin hakkında şüphe duyuyordu. Göstericiler grev meydanına yaklaştıklarında tahmin ettikleri en kötü şey gerçekleşti. Tüfeklerinin süngü ve namlularını üzerlerine çevirmiş 2 sıra askerin arasında kaldılar. Askerler tehdit edici bir sükunet içindeydi. Yüzlerce süslü bay ve bayansa asker barikatının ardındaki kaldırımlarda adeta kudurmuşlardı. Burjuvalar baston ve şemsiyeler savurarak çığlık atıyordu. Kahrolsun komünistler, kahrolsun Blanqui. İşçiler bu sürprize son derece şaşırmışlardı. Yaklaşmakta oldukları belediye sarayı kale gibi görünüyordu. Lamartine'in öğütlerine kulak veren İçişleri Bakanı Ledru Rollin, Paris'in tehlikede olduğunu ilan ederek ağırlıklı olarak büyük ve küçük burjuvalardan oluşan ulusal muhafız taburlarını göreve çağırmıştı. Bu muhafızlar Şubat savaşçıları ile hesaplaşmak için yanıp tutuşuyordu. Tepeden tırnağa silahlanmış olarak bahçeyi ve belediye sarayının tüm salonlarını tutmuşlardı. halkın istemlerini hükümete iletmek üzere birkaç temsilci binaya girdi. Ulusal muhafızların 12. lejyonu ise belediye sarayının pencerelerinden gelen sevinç çığlıkları eşliğinde göstericilerin karşısına çıktı. Lejyonun başında kılıcını kınından çıkarmış, uzun boylu, iri yapılı bir adam yürüyordu. Stock, Barbey'i tanıdı. Bir grup işçi arasından sıyrılan cılız, kısa boylu Auguste Blanqui, Barbey'nin karşısına dikildi. İki mücadeleci, iki ünlü devrimci, bir zamanlar Mevsimler Birliği Merkez Komitesi üyesi bu iki adamın karşı karşıya geldiği anda ortalığı ölüm sessizliği kapladı. Barbey'nin eli eski yoldaşının delici bakışları karşısında titredi ve kılıcını indirdi. ''Sen halka, proletaryaya karşı duruyorsun.'' diye bağırdı. Barbey adına utandığı için kendini kaybeden Blanqui ve şu anda bu suçlamayı bile hak etmeyen adama sırtını döndü. Kısa bir süre sonra belediye sarayından dönen temsilciler, Lamartine'in kendileriyle görüşmeyi reddettiğini bildirdiler. Ulusal muhafızların saflarından ve orada toplanan karşı devrimci kalabalıktan çıkan bağırışlar gittikçe yükseliyordu. Kahrolsun komünistler, kahrolsun Blanqui. Blanqui ve yandaşları belediye sarayını terk etmek zorunda kaldı. Düşmanları tarafından her tarafta aranan Blanqui, güvenilir dostlarının yanında gizleniyordu artık. Johann Stock, Kabien'le birlikte bildiriler yazıyor ve dağıtıyordu. Bu bildirilerden birinde şöyle seslenmişlerdi. Silahlara sarılalım. Biz demokratik ve sosyal bir cumhuriyet istiyoruz. Biz halk egemenliğine dayanan bir yönetim istiyoruz. Cumhuriyetin tüm yurttaşları buna ters düşen bir şeyi istememeli ve isteyemez. Cumhuriyetin savunulması için herkesin katılımına ihtiyaç var. Bunu artık anlamış bulunan çok sayıda demokrat, emekçi halkın hakları için mücadele ediyor. Yurttaşlar, tehlike çanı çalıyor. Herkes bu bildiriye kulak vermelidir. Stock her perşembe mesaiden sonra pimpirik kendini beğenmiş ukala doktor Hermann Everbeck'in evinde hemşerileriyle görüşüyordu. Bu kısa boylu yengeç gibi yamuk yamuk yürüyen adam Johann'ı sinirlendiriyor, sıklıkla tartışıyorlardı. Everbeck akşam üzerleri genellikle hasta kabul etmezdi ama çalışma odasına daima olağanüstü bir dağınıklık hakimdi. Stock su kovaları ve pis pamuk tamponlarıyla dolu leğenlere çarparak dolaşıyordu. Ak sülümen ve kükürt kokuları onu hiç susmak bilmeyen ev sahibinin cırlak sesi kadar rahatsız ediyordu. Ferdinand Wolf ve arada bir Köln'den gelen Ernst Dronke buraya genellikle birlikte uğruyorlardı. Stock Ferdinand'ın Montmartre'daki bohemlere özentili davranışlarına daima şaşırmıştı. Wolf, kırmızı geniş bir gömlek giyiyor ve boynuna kızıl bir atkı takıyordu. Bu kızıl Wolf, ressam ve Fransız ama kesinlikle Alman değil diye düşünüyordu onun hakkında terzi. Ferdinand'ın arkadaşı, Gnom lakabıyla tanınan Dronke çok sempatik biriydi. Yüzünden eksik olmayan gülümseme, kah gözlerinde kah dudaklarının iki ucunda duraksayarak geziniyordu. Ve işte Yeni Ren gazetesinin Paris'teki dört temsilcisi de burada diyordu Ferdinand Wolf. İşler ne alemde Stock? Dün Köln'e bir şeyler gönderdim. Onu oku. Gazetede benim yazımın ayırt edici işareti karedir. Sen onu benden taklit ettin. Ben kendime daha önce imza olarak ters çevrilmiş üçgen işaretini seçmiştim. Fransa'dan gönderdiğim haberler bu işaretle yayınlanıyor. Gizlilik gerekli. Hala her şey olabilir dedi havalı bir edayla Everbeck. Her zaman onun bir korkak olduğunu düşünmüşümdür diye aklından geçirdi Stock. Ne yazık ki dedi bu arada Everbeck. Marx şu aşırı ve düşüncesiz barmenli nüktedanla çok fazla yakınlaştı. Engels 20 dilde kekeleyebilse de insanlarla ortak bir dil tutturamıyor. Hiç kimseyle anlaşamıyor. Marx'a uygun biri değil. Bakın Everbeck diye kesti onun sözünü Stock. Siz daima entrikalar çevirmişsinizdir. Engels olağanüstü bir gazeteci ve çok iyi bir teorisyendir ve insanları da çok iyi tanıyor. Ne saçmalıyor bu terzi? 19. yüzyılın Aristosu olan Marx'ı bir seferinde benim ile eleştirmeye cüret eden şu karga Engels'le kıyaslamak ha diye bağırdı Everbeck. Çok gürültü yapıyorsun doktor, otur kıçının üstüne diye gürledi bas sesiyle Ferdinand Wolf. Frederick gibi olmaya hevesleniyorsan git de kıskançlığını tedavi ettir. Beni, komünist toplulukların yöneticisi olan beni, entrikacılıkla suçluyorlar. Maalesef dünyada kutsal olan bir şey kalmamış artık diye zıpladı Everbeck, kısa kollarını yukarı kaldırarak odada koşuşturuyordu. Yeter, biraz saçmaladık ama artık tamam diye söze karıştı Dronke. Gnom haklı. Şimdi gelin atışmayı bırakıp Paris'te olup bitenler hakkında konuşalım. Anlat Stok. Ne yani? Ben daima kardeşliğe evet demişimdir dedi Everbeck. Sanki hiçbir şey olmamış gibi ve doktor koltuğuna oturdu. Burada düşmana gerek yok, dostlar yeter diyen şarkı doğru söylüyor diye ekledi ve titrek yüksek tenor sesiyle şarkıyı söylemeye başladı. Yeni Ren gazetesinin muhabirleri o akşam Paris'in endişe verici durumunu uzun süre konuştular. Bundan kısa bir süre sonra Stock Lyon'a gitti. Lyon işçileri Paris işçilerine göre çok daha iyi örgütlenmişlerdi. Çok sayıdaki yenilgiye rağmen devrimci birliklerinin dağılmasını önlemişlerdi. Bu birlikler şehirdeki emekçi kitlesiyle yakın ilişkide bulunan beşerli, onarlı ve yüzerli gruplara bölünmüşlerdi. Tekstil başkentinin proleterleri devrimden sonra yardımlaşma fonları ve kulüpler de oluşturmuşlardı. Stock bir zamanlar ilk mücadele tecrübesini Croix-Rousse kenar mahallesinde kurulan barikatlarında kazandığı kenti göreceği için çok sevinçliydi. Kabien, Janet'le birlikte Latin mahallesinin kötü yapılmış eğri sokaklarında uzun süre gezdikten sonra cesaretini toplayarak önerdi. Benimle evlen. Kız dolgun alt dudağını ileriye doğru çıkarıp gülünç bir ifade takındı. Ama senin yaşlı bir annen ve baban var. Bana nasıl bakacaksın? Aptal olma. Biz yoksul insanlarız. Dünyaya yeni yoksullar getirmekte nasıl bir mutluluk olabilir ki? Janet 12 yaşından beri bir hizmetçi gibi çalışıyordu. Oldukça güzel, yaşama sevinciyle dolu ve mantıklıydı. Erkeklerin kurlarından kaçınıyor ve yaşamı tüm yönleriyle tanımak istiyordu. Şubat devriminden kısa bir süre önce bir demir tüccarıyla neredeyse evlenmek üzereydi ama karar verememişti. Tüccar sadece ikiyüzlü bir cimri değil, aynı zamanda Cumhuriyet'in açıkça aleyhinde konuşan biriydi. Oysa Şubat günlerinden sonra Janet ateşli bir cumhuriyetçi olmuştu. Baharda Marseillez'i söyleyerek omuz omuza yürüdükleri bir gösteri sırasında Kabien'le tanıştı. Her ikisinin en mutlu günleriydi bunlar. Etienne, Janet'i karısı olmaya ikna etmek için durmadan konuşuyordu. Babam deri imalatında çalışıyor ve elleri oldukça sakatlanmış olmasına rağmen hala çalışabiliyor. Annemse, Etienne iç çekti, geçen hafta koleradan öldü. Janet şirinlikler yapmayı bıraktı. Yüzünde bu kez gerçek bir hüzün belirdi. Zavallıcık, ben de çok küçük yaşlarda öksüz kaldım ve insanın annesini yitirmesinin ne demek olduğunu biliyorum. Çok büyük bir acıdır. Eğer evli olsaydık onu herhalde sevecektim. İyi bir anne, göklerin bize verdiği gerçek bir hediyedir. Benim annem öylesine çalışkan, öylesine iyiydi ki onun gibisini hiç görmedim. Bana ve babama çok güzel çorbalar pişirirdi. Çocuklarımıza mükemmel bir şekilde bakabilirdi. Bak sen, işi nerelere götürdün? Belki de seninle evlenmek istemiyorum, belki de başkasını seviyorum diye şaka yaptı Janet. Ama Etienne bu kızın artık karısı olacağından emindi. Onu bu kadar etkileyen kızın tombulluğunu hiç düşünmüyor, dış görünüşü eleştirmek ona ayıpmış gibi geliyordu. Janet'in kuş ötüşünü andıran zarif kahkahasını her zaman dinlemek istiyor, ince ve şirin burnunun üzerindeki onu çok etkileyen çilleri sürekli yanında görmeyi arzu ediyordu. Yüzüne sanki karabiber serpilmiş diye düşünüyordu Etienne ve diğer kızların yüzüne acımayla bakıyordu. Belki güzeller ama ciltleri renksiz. Bir tek leke veya çil yok. Janet kendisinde kusur olarak gördüğü şeyleri bile Etienne'in sevdiğini fark ettiğinde ona sadece şefkatle değil aynı zamanda minnetle baktı. Neden biz daha uzun bir süre genç ve güzel kalamıyoruz diye düşünüyordu akıllı kız. Kırışıklar peydahlanıyor, güçsüz kalıyoruz. Bir sene için evlenmiyorum ama Etienne gibi biri beni çirkin ve yaşlı olduğumda da sevecektir. Aynı yük iki kişi tarafından taşınırsa hafifler diye ikna etmeye çalışıyordu Cabien. Biraz da sevinçlerden, mutluluktan bahsetsen. Oysa sen hep acılardan söz ediyorsun diye bağırdı bir gün Janet. Sözümü bitirmeme izin vermedin ki. Biz şimdi aşağı değil yukarı doğru yürüyeceğiz. Daha iyi bir yaşam için ileri atılacağız. Tam da bundan korkuyorum ya, dul mu kalacağım ben? Şimdi böyleleri çok var. Tehlike çanı çaldığında sen de barikatlara koşacaksın. Aa, bu kadın işi değil, karışma, seni ilgilendirmez bu diye somurttu genç çıkrıkçı. Ne demezsin? Sen neredeysen ben de oradayım Etienne, dedi Janet. Sonra kendisi bile farkında olmadan duygulu bir sesle eski Romalıların kutsal evlilik formülünü söyledi. Ubi tu es, gaius, ibi ego, gabia. Cabien birkaç gün sonra karısını eve babasının yanına götürdü. Tüm komşular samimi, çalışkan ve neşeli olduğu için onu sevmişlerdi. Geneviève'in ölümüyle öksüz kalan küçük Catherine ve genç Johan'ın eğitimiyle ilgilenmeyi öneren Janet, Johan'a Jean adını verdi. Üç kişinin sığdığı yere beş kişi de sığar dedi sert bir şekilde, kocasının bu konuda kararsız olduğunu anlayınca. Eğer biz yardım etmezsek bu öksüzlere kim yardım eder? Bir şekilde geçinir gideriz. Belki de yokluk dışında üzüleceğimiz başka bir şey yok. Ve artık sinirlenerek ekledi. Etienne ne diye somurtuyorsun? Bunlar senin arkadaşının çocukları. Son kuruşunu ve bir parça ekmeğini onlarla nasıl olur da paylaşmazsın? Cabien utandı ve çekinerek baktığı kızgın karısına sarıldı. Kendin bilirsin. Ama boşuna uğraşıyorsun. Henüz kendi çocuklarımız yok fakat etrafımız yabancılar tarafından sarılmış. Aslında reis sensin. Jean yaşına göre çok fazla ciddi ve uzun boylu bir delikanlıydı. Onun 14 yaşında olduğuna kimse inanmıyordu. Demir yolları deposunda da büyüklerle çalışıyor, kazandıklarını kız kardeşinin masrafları için gururla veriyordu.